Ayrım 12.
Genelleştirilmiş düşünce ise bu durumda olayların hangi sırada olması gerektiğiydi. Dolayısıyla güvercinlerin sıra kavramını anladıkları ve gagalama sırası üzerinde düşündükleri sonucuna varmak zor olmayacaktır. Böylece hayvanların sadece basit bir tahmin yapmayıp, basit bir kavram tanımını hak eden dünyanın içsel bir görüntüsüne sahip olduklarına ilişkinde kanıt elde etmiş oluyoruz. Ama hikaye burada bitmiyor. Elimizde ayrıca hayvanların daha üst düzeyde soyutlama yapabildiğine ilişkin bulgular var. Bunlar, hayvanların sayılar üzerinde düşünüp düşünemeyeceğini ortaya çıkarmak için, deyim yerinde ise aslanın inine giren araştırmacılarla elde edilmiştir. Bunun neden bu kadar cesaret isteyen bir iş olduğu şimdiye kadar anlaşılmış olmalıdır. Sayı saymasını bilen hayvanlarla ilgili birçok iddianın daha sonra kandırmacı olduğu anlaşılmış, hayvanların bu numaraları sayıları ya da toplamaları anlamada başardıkları ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sayı sayabilme yeteneğinin belirlenmesi için gerekli olan ilk şey, işaret alma olasılığının ortadan kaldırılmasıdır. İkinci şart ise, bir hayvanın gerçekten sayı sayabildiğini ya da bizim anladığımız şekliyle bir sayı kavramına sahip olduğunu gösterecek verilerin açık bir şekilde tanımlanmasıdır. Çok sayıda hayvanın sayısal yetenekler üzerinde araştırmalar yapan Kanada'daki Guelph Üniversitesi'nden Hank Davis, hayvanlarda bu açıdan en azından 3 düzey olduğunu savunuyor. Bunların ilki, hayvanın daha çok, daha az gibi göreli bir büyüklük saptaması yapıp yapamayacağı. İki ayrı sürüden daha büyük olanına katılan bir kuş ya da bir koyun, bu grupta ötekinden daha fazla birey olduğunu değerlendirebilir. Ancak her iki sürüdeki bireyleri saydıklarını gösteren bir belirti yoktur. İkincisi ise değişik sayıları temsil eden şekillerin ya da düzenlemelerin tanınmasına dayalı bir tür hesaplamadır. Örneğin güvercinlere 1-5, diğer 2'yi gösteren iki oyun kartını birbirinden ayırt etmeleri öğretilebilir. Çünkü kartların üzerindeki öğeler değişik şekiller oluşturduğundan değişik görünmektedir. Ve kuşlar görsel şekillerdeki farkı algılamakta çok başarılıdırlar. Ama yine de bu, sayılarla ilgili bir kavrayışın var olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle hayvanlarda Davis'in sayma olarak adlandırdığı üçüncü bir düzey vardır. Bu düzeydeki hayvanlar 5'in 2'den daha büyük olduğunu ya da 5 öğeden oluşan bir şeklin 2 öyle bir şekilden farklı olduğunu algılamanın ötesinde 2 ya da 5'in ne anlama geldiğine ilişkin bir tür anlayış sergilemektedirler. Davis, bu son düzeydeki hayvanlardan birçok farklı durum için geçerli bir sayı kavramına sahip olan ve bir sayının ne olduğuna ilişkin somut durumdan bağımsız soyut bir kavram sergileyenler için gerçekten sayı sayabilme ifadesini kullanmaktadır. Örneğin biz insanlar, soyut bir kavram olan üçü, art arda 3 kere çalan bir zile, aynı anda görülen 3 ışığa, sağdan 3. sokak olarak tarif edilen bir adresi, 3 adet sosise, 3 ekonomik bunalıma, 3 kaba kulak hastalığı vakasına ve bunun gibi uygulamakta hiçbir güçlük çekmeyiz. Bizim 3 kavramımız sadece bütün bu durumlara değil, henüz karşılaşmadığımız yeni durumlara da uygulanabilecek kadar soyuttur. Bu yüzden Davis, gerçekten sayı sayabilme nitelemesinin bir durumdan diğerine aktarabilme yeteneğiyle kendini gösteren üst düzeyde soyut bir sayısal yeteneğin var olduğu bu sonuncu durumda kullanılmasını önerir. Hayvanların sayı konusunda bir çeşit anlayışa sahip olduğu ama üçün farklı durumlardaki benzerliğini kavrayamadıkları durumlarda ise ön sayma gibi bir tanımlama kullanmamızı ister. O halde Davis'in sayma sözcüğüne yüklediği bu anlamlardan herhangi birine uygun olarak hayvanlar sayı sayabilir mi? Bir kez daha umulmadık ve çoğu kez sevilmedik bir örnek oluşturan fareyi gündeme getiriyor ve Davis'in öğrencisi Cher Ann Bradford ile laboratuvarında yaptığı bir deneyi ele alıyoruz. Araştırmacılar, farelerin sayı sayıp sayamadığını görebilmek için en iyi yolun hayvanın olası doğuştan gelen sayma yeteneğini ortaya çıkarabilecek bir durum geliştirme olacağını düşündüler. Fareler gece dolaşan ve yollarını büyük ölçüde koklama, dokunma ve işitme duyularıyla bulan hayvanlardır. Bu yüzden farelere insanın aklına ilk anda gelebilecek türden görsel bir görev vermek iyi bir fikir olmayacaktır. Araştırmacılar da bu düşünceyle büyük bir kutunun bir kenarında sıra halinde uzanan 6 tüneli kapsayan bir düzenek kurdular. 6 tünelin Hepsi de kutunun duvarına dik açılıyor ve girişleri aynı yöne bakıyordu. Kutunun bir ucundaki küçük kapıdan içeri bırakılacak fare, dizi halindeki tünel girişlerinin önünden geçecekti. Bütün tünellerin öteki uçlarında yiyecek, fareye yakın olan uçlarında da küçük açılır kapanır kapılar vardı. Ancak altı tünelin beşini fare yaylı kapıyı itip geçse bile yiyeceğe ulaşmasını önleyecek bir engel konmuştu. Fare bu altı tünelin hangisinde engelle karşılaşmadan yiyeceğe ulaşabileceğini öğrenmek zorundaydı. Deneyde toplam 12 fare kullanılmıştı. 3 gruba ayrılan farelerin ilk 4'ü sıra halindeki 6 tünelin 3.sünde gizlenmiş bulunan yiyeceğe ulaşabilecekti. İkinci gruptakiler yiyeceklerini 4. tünelde, 3. gruptakiler de 5.de bulabileceklerdi. Bütün tünelleri yiyecek saklandığı için farelerin kendi tünellerini koklayarak bulmaları mümkün değildi. Ayrıca tünelin girişinden bakınca ileride engel olup olmadığını da göremezlerdi. Çünkü girişteki yaylı kapı ileriyi görmelerini önlüyordu. Ancak farelerin kutuya bırakıldığı küçük kapı tünel dizisinin sol tarafındaydı ve fareler tünelleri sayarak problemi çözebilirdi. Davis ve Bradford, farelerin yiyeceğin saklı olduğu tüneli sadece sayarak bulabilmeleri için işaret oluşturabilecek iki öğeyi, koku ve sabit konum, titizlikle ortadan kaldırmaya çalıştılar. Örneğin, yiyeceğin üçüncü tünelde bulunduğunu öğrenen bir fare, tünelin kokusunu ya da görünüşünü tanıyabilirdi. Belki de o tünelin ahşabının kokusu diğerlerinden biraz farklıydı. Ya da belki fare, tünele ya da tünelin yakınında bir yerde kutunun tabanına bir koku işareti bırakıyordu. Bu olasılıkları önlemek için tünellerin yerleri ve kutunun tabanındaki kaplama sürekli değiştiriliyordu. Örneğin yiyecekleri 3. tünelde saklı fareleri ele alalım. Bu tünel deneyin bir seansında 3. sıradayken bir sonraki seansta 5. sıraya kaydırılıyordu ve içinde yiyecek olmuyordu. Onun yerine 3. sıraya başka bir tünel kaydırılıyor ve tabii onun içinde yiyecek bulunuyordu. Böylece farelerin kokuyla ya da başka fiziksel nitelikleriyle tünelleri tanımaları önlenmiş oluyordu. Çünkü bu şekilde yiyecek bulmak onlar için güvenilir bir yol değildi. Araştırmacıların aldığı başka bir önlemde tünellerin yerini kutunun duvarı boyunca öne ya da arkaya kaydırmaktı. Böylece tüneller ya kapının yakınında ya da kutunun öteki ucunda dizilebiliyordu. Örneğin birinci tünel farenin kutuya girdiği noktadan en az 7,5, en çok 79 santimetre ileride. İkinci tünel 20,5 ile 91,5 santimetrelik mesafe arasında bir yerde ve bunun gibi yer alabiliyordu. Ayrıca altı tünel herhangi bir birleşimde birbirine yakınlaştırılıp uzaklaştırılabiliyordu. Bütün bunlar demekti ki fare girişten örneğin 79 santim ilerlediğinde kendini altı tünelden herhangi biri önünde bulabilecekti. Ya da bu kadar yürüdüğünde hepsini geride bırakmış veya henüz birincisine ulaşmış olabilirdi. Dolayısıyla farenin örneğin 70 adım gibi belli bir mesafe alarak doğru tüneli bulması mümkün değildi. Çünkü tünel her zaman aynı yerde olmayacaktı. Araştırmacı farenin davranışını etkilememek için kutunun giriş kapısının arkasında sessizce oturuyor ve bütün deney sonra incelenmek üzere video bandına kaydediliyordu. Fare yiyeceğe ulaşabileceği kendi tünelinin kapısını iterse bu doğru bir tepki kabul ediliyor. Öteki boş tünellerden herhangi birinin kapısını içse ya da hatta dokunsa bile bu yanlış bir tepki olarak kaydediliyordu. Deney boyunca uygulanan bütün bu önlemlere rağmen fareler görevlerini çok çabuk öğrendiler. Toplam sayısı 100'ü geçmeyen denemeler sonunda yiyecekleri 3. tünelde olan fareler doğruca 3. tünele, 4. tünelin fareleri 4. tünele, 5. tünelin fareleri de kendi tünellerine gidiyordu. 5. tünelin fareleri çok ilginçti. Çünkü diğerlerinden farklı bir strateji uyguluyorlardı. Önce tünel dizisinin sonuna yani 6. tünele kadar gidiyor ama içeri girme girişiminde bulunmadan geri dönüp sanki sondan başlayarak sayarmış gibi 5. tünele giriyorlardı. Diğerleri ise başlangıçtan ileri doğru sayıyorlardı. İki araştırmacı Davis ve Bradford daha sonra uygulamada küçük bir değişiklik yaparak deneyi biraz zorlaştırdılar. Tünellerden bazılarını kutunun karşı duvarına yerleştirdiler. Böylece fareler tünellerin bazılarını bulmak için daha önceden yaptıkları gibi kutunun yan duvara boyunca koşmak, sonra öteki tünelleri bulmak için köşeye dönmek zorundaydılar. Örneğin, dördüncü tünelin farelerinden biri, üç tüneli daha önce olduğu gibi yan duvarda görecek ama kendi tünelini bulabilmek için bu duvarın sonuna kadar giderek 90 derecelik bir dönüş yapmak zorunda kalacaktı. Bu bile farelerin doğru yeri bulma yeteneklerini engellemedi. Tamamen farklı bir konumda olsa bile yine doğruca kendi tünellerine gidiyorlardı. Bu durumda fareler gerçekten de doğru tüneli bir şekilde sayarak en azından birden dörde kadar buluyor gibiydiler. Kendi tünellerini şaşırmadan bulmak için kullanabilecekleri bütün işaretler daha önceden sistemli bir şekilde ortadan kaldırılmıştı. Bu nedenle doğru sıradaki tüneli bulabilmeleri farelerin sıradaki üçüncü tünel ya da sıradaki dördüncü tünel gibi koku ya da fiziksel yerle ilgili olmayıp bir sıra içindeki sayısal konumla bağlantılı bir kavrama sahip olduklarını düşündürmektedir. Bu problemi çözmeyi başardıkları için fareler temel bir sayı anlayışına Davis'in deyişiyle ön sayma yeteneğine sahip olduklarını göstermektedirler. Otto Körler'in tedirgin edici tanımını ödünç alırsak fareler belki de adı konmamış sayılarla düşünebiliyorlardır. Deneyde kullanılan fareler kafalarında dünyanın içsel bir görüntüsüne sahiptirler ve bu görüntü görünürdeki fiziksel niteliklerin dışına çıkarak bizim sayı kavramımızdan çok farklı olmayan bir soyutlamaya dönüştürülmüştü. Dış dünyanın kafalarında taşıdıkları içsel görüntüsü farelere, tünellerin yerinin değiştirilmesi gibi yeni bir durumla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini bulma imkanı sağlıyordu. Ancak yine de bu, farelerin 3 ya da 4 kavramını tamamen yeni durumlara aktarabildiklerini göstermez. Oysa gerçek bir sayma yeteneğinin varlığı için sayı kavramının yeni durumlara uygulanabilmesini gerekli görmüştük. Gerçekte, Davis'in kastettiği anlamda hayvanların gerçekten sayabildiğini gösteren belirtiler çok azdır. Ben de bu konuda kesin bir kanıt gösterememekle birlikte duruma çok yaklaşan bir örnek verebilirim. Bu hayvan, Alex adında olağanüstü bir gri Afrika papağanıdır. Alex, sadece geniş kelime hazinesiyle hayret uyandırmakta kalmaz, aynı zamanda istediğini elde edebilmek için İngilizce sözcükleri doğru olarak kullanır. Alex'i eğiten Irene Peperk, konuşan kuşların çoğunun söylediklerinin anlamını bilmiyor görünmelerinin bir nedeninin de onlara konuşmayı öğretenlerin sözcüklerin sesiyle anlamı arasındaki bağlantıyı kurabilmelerini sağlayacak bir yöntem izlememeleri olduğunu fark etmişti. Örneğin, eğer bir papağanın merhaba sözcüğüyle tek karşılaşma biçimi insanların karşısına geçip onu defalarca tekrarlamaları ise o papağan merhabanın İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında söyledikleri bir söz olduğunu nasıl öğrenebilir? En uyanık bir papağan bile, örneğin güzel Polly deyiminin, Polly masallarda geçen bir papağanın adı, sadece insanın çıkardığı bir ses, köpek havlaması, inek böğürmesi gibi olmayıp kendisini tanımladığını fark edebilir mi? Pepperberg, Alex için belli bir kelimeyi kullandığında bunun kendisi açısından önemli sonuçlar olacak şekilde bir eğitim yöntemi. Doğru kullanılan bir sözcüğün ardından kendisine o sözcüğün karşılığı olan nesnenin verilmesi gibi geliştirirse, papağanın sözle sonucun bağlantılı olduğunu öğrenebileceğini düşündü. Eğer bunu başarabilirse, kelimelerin anlamını anlamaya ya da en azından onları doğru bağlamda kullanmaya ilişkin bulgular ortaya koyabilirdi. Sonuçta Pepperberg, Alex'e kelimeleri doğru olarak kullanmayı öğretmeyi başardı. Bununla da kalmadı, asıl heyecan verici olan ona soru sorup cevabını alabiliyordu. Bunların bazıları daha sonra göreceğimiz gibi doğrudan doğruya Alex'in sayıları kavrayışıyla ilgiliydi. Pepperberg'in eğitim yöntemi garipti ama işe yaramıştı. Buna göre Alex birbiriyle sohbet eden ama papağanla hiç ilgilenmeyen iki insanın yanında bir tüneye konuyordu. Bu aşamada Alex pasif bir gözlemciden başka bir şey değildi. İki eğiticiden biri elinde tuttuğu bir nesneyi göstererek diğerine "Bu nedir?" diye soruyordu. Söz konusu nesne bir fıstık, şişe mantarı ya da tahta bir mandal gibi papağanın ilgisini çekebilecek bir şeydi. Papağanlar çiğneyebilecekleri şeylerden hoşlanır. Eğer kendisine soru sorulan eğitici o nesnenin ne olduğunu doğru olarak söylerse, papağanın gözleri önünde nesne kendisine veriliyor ve övülüyordu. Ama eğer yanlış bir cevap verirse kendisine kararlı bir şekilde hayır karşılığı veriliyor ve nesne abartılı bir tavırla ortadan kaldırılarak saklanıyordu. Başlangıçta bu konuşmalar ve nesnenin verilmesi ya da saklanması ilgiyle izleyen Alex'in önünde ama sadece iki yetici arasında geçiyordu. Ancak daha sonra Alex de istenen sözcüğü söyleyerek, daha doğrusu başlangıçta ona benzer bir ses çıkararak sohbete katılmaya başladı. Eğer o da doğru cevabı verirse övülüyor ve soruya konu olan nesne kendisine veriliyordu. Bu aşamadan sonra eğiticiler konuşmayı Alex'e yapmaya başladılar. Ona çeşitli nesneler gösteriyor, ne olduğunu doğru olarak söylediğinde nesneyi veriyor, yanlış söylediğinde ise hayır diyorlardı. Alex 9 nesnenin adını hemen öğrendi. Kağıt, anahtar, tahta, mandal, deri parçası, mantar, fıstık, mısır ve makarna. Bu nesneler kendisine gösterildiğinde %80 üzerinde bir oranda doğru karşılığı veriyordu. Ayrıca bu nesnelerin farklı biçimde olanlarını gördüğünde de doğru cevabı verebiliyordu. Örneğin daha önce hiç görmediği renk ya da biçimde bir kağıt parçasını doğru olarak adlandırabiliyordu. Alex insanların dilini anladığını, sözcükleri kendiliğinden doğru biçimde kullanarak göstermeye başladı. Bir papağanın eğiticisiyle işbirliği yapmayı reddettiği başarısız bir çalışmanın video band kaydının kuşun "ben artık gidiyorum" sözleriyle kesildiğini izlemek en azından şaşırtıcı değil midir? Alex hayır sözcüğünü de garip bir şekilde yerinde kullanıyordu. Kendisine gösterilen bir şeyin adını yanlış söylediğinde eğiticileri nasıl hayır diyorsa o da kendisine istemediği bir şey verildiğinde hayır demeye başladı. Örneğin eğiticiler şişe mantarı vermişse ona atıp hayır diyebiliyordu. Eğitim ilerledikçe ad bulma dersini daha fazla sürdürmek istemediği zamanlarda olduğu gibi hoşnutsuzluğunu ya da isteksizliğini anlatmak için tipik papağan haykırışı yerine giderek daha sık hayır sözcüğünü kullanmaya başladı. Biliyordu ki eğiticilerine kendi dillerinde seslenmek onlara kuş çığlığıyla haykırmaktan daha etkili olacaktır. Ancak Pepperberg'in bir hayvanın zihnini gerçekten anlayabilmemizi olası kılacak adımı Alex'e renk, biçim ve sayıları öğretme çabası oldu. Alex'e 3 renk ve 2 şekil ile bunların adlarını öğretti. Kırmızı, yeşil ve mavi ile 3 köşe üçgen ve 4 köşe kare. Alex kendisine kare şeklinde bir kağıt gösterilerek hangi biçim diye sorulduğunda 4 köşe kağıt karşılığını verebiliyor. Örneğin yeşil bir şey gösterilerek ne renk diye sorulduğunda da yeşil diyebiliyordu. Bu yeşilin daha önce hiç görmediği bir tonu ve hiç tanımadığı bir nesnenin rengi de olsa yine yeşil cevabı veriyordu. Pepperberg daha önce nesnelerin adlarını ve renklerini öğretmek için kullandığı yöntemi uygulayarak Alex'e sayıları da öğretti. Alex'i yine tüneyine koyarak onun önünde öteki eğiticiyle konuşmaya başlıyordu. İçlerinden bir elinde tuttuğu 5 tane tahta çubuğu diğerine göstererek kaç tane diye soruyordu. Öteki eğitici buna 5 tahta karşılığını veriyordu. Soruyu soran doğru dedikten sonra 5 tahta diye tekrarlayarak çubukları arkadaşına veriyordu. Daha sonraları Alex'le konuşmaya katılarak ben tahta demeye başladı. Ama eğiticiler arasındaki konuşmayı defalarca dinledikten sonra o da 5 tahta olarak cevap verdi ve karşılığında övgüler ve gagasıyla çiğneyebileceği 5 çubuğu aldı. Alex aynı yöntemle 2, 3, 4 ya da 6 tane tahta çubuk ya da şişe mantarı gösterilerek sorulan kaç tane sorusuna da doğru cevap vermesi öğretildi. Doğru cevapladığında çubuklar ya da mantarlar kendisine veriliyordu. Eğer sayıyı ya da nesnenin adını yanlış söylerse kendisine hayır denilerek nesneler saklanıyordu. Deneyde kullanılan mantarlarla çubukların görüntüleri Alex'in bunları çiğneyerek parçalaması yüzünden büyük değişikliğe uğruyordu. Ancak kendisine gösterilerek hakkında soru sorulan bu nesnelerin görüntüsündeki değişiklikler istemeden de olsa deneyi daha inandırıcı kılıyordu. Çünkü böylece görünüşleri neye benzerse benzesin kendisine gösterilen nesnelerin sayısını doğru olarak bulma yeteneği sınanıyordu. İki yeni çubuk, İki çiğnenmiş çubuk ya da biri uzun biri çiğnendiği için iyice kısalmış iki çubuk da görse Alex'in bunların hepsine iki tahta karşılığını vermesi gerekiyordu. Dolayısıyla iki şeyi görünüşlerinden tanıması olası değildi. Alex tahta çubuklarla şişe mantarlarının sayısını söylemeyi öğrendikten sonra bu kez de anahtar, kağıt ya da mandal gibi nesneler gösterilerek sayıları sorulmaya başladı. Bunların hepsi daha önce gördüğü ve adlarını bildiği nesneler olduğu halde o zamana kadar hiç birkaç tanesi birden gösterilerek kaç tane diye sorulmamıştı. Sayılarla ilgili bilgisini mantar ve çubuklardan doğrudan bu yeni nesnelere aktarıp aktaramayacağını görmek için bir deney yapıldı. Yeni nesnelerle yapılan 145 testte soruların yaklaşık %80'ine hem gösterilenlerin ne olduğunu hem de sayılarını bilerek doğru cevap verdi. Yanlış verdiği cevapların çoğunda da nesnenin adını doğru söylemiş ancak sayısını hiç söylememişti. Örneğin 3 kağıt diye cevap vermesi gereken soruyu sadece kağıt diye yanıtlamıştı. Böylesi durumlarda kaç tane kağıt şeklinde ikinci bir soru yöneltildi. Alex bunların yaklaşık %90'ını doğru cevaplamıştı. Hank Davis'in işaret ettiği gibi Alex'in sayıyı söylemedeki isteksizliği hiçbir şeyin birden fazlasında gözü olmamasından kaynaklanabilirdi. İstediği çiğnemek için bir mandaldı ve bir taneden fazlası onun için önemli olmayabilirdi. Buraya kadar Alex'in yetenekleri etkileyici görünüyor. Değişik nesnelerden oluşan gruplara görünüşleri farklı da olsa doğru bir sayısal tanım getirebiliyor ve bu yeteneğini başlangıçta kendisine gösterilen nesnelerden mantar ve çubuk, değişik nesnelere anahtar, mandal, kağıt ve bunun gibi aktarabiliyordu. Peki ama akıllı Hans etkisi ya da bütün deneyde sadece tek bir hayvanın kullanılmış olması gibi öteki sorunları nasıl açıklayacağız? Sadece bir kuşla elde edilebilen sonuçların istatistik değerleri hakkında ne diyeceğiz? Pepperberg, Alex'e bir şeyler vermek için yanında bir insanın bulunması zorunluluğu gibi kısıtlayıcı şartlarda çalışmasına rağmen akıllı Hans etkisini ortadan kaldırmak için olabildiğince dikkatli davranmıştı. Alex'in eğitilme yönteminin temeli sosyal ilişki ve insanlardan istediklerini elde edebilmeye dayanıyordu ve bunlar birdenbire terk edilemezdi. Buna karşılık Pepperberg'in aldığı önlem deneylerin Alex'le ilişki içine girilen asıl bölümlerinde sonuçları ile ilgili yüzde oranlarını vermiştik, özel test görevlileri çalıştırması oldu. Bu kişilerin Alex'in eğitimiyle hiç ilgileri olmamıştı ve olup biten hakkında kendilerine askeri düzeyde bilgi verilmişti. Testlerde Alex'e kaç tane ya da ne renk sorularını soran onlardı. Doğru cevabı tabii ki bilmelerine rağmen vücut dillerini Alex'in öğrenmiş olması ve cevabı bulmak için bundan işaret çıkarması mümkün değildi. Ayrıca bütün testler video bandına kaydedilmişti ve böylece değerlendirme hataları önlenebiliyordu. Deneyde tek hayvan kullanılması yüzünden Pepperberg, testlerin ne şekilde uygulanacağı konusunda da çok titiz davranmak zorundaydı. Örneğin, Alex'e nesnelerin sayıları ile ilgili bütün bir test süresi boyunca, diyelim ki 100 tane kaç tane sorusu sorsaydı, kuş kısa sürede 5 cevaptan birinin 2, 3, 4, 5, 6 doğru olduğunu öğrenebilirdi. Bu olasılık en azından cevabın ilk bölümü için geçerliydi. Cevabın doğru kabul edilmesi için Alex'in iki mantarda olduğu gibi nesnenin adını da eklemesi gerekiyordu. Dolayısıyla sayıya gösterilen nesnenin adını da eklemesi koşuluyla sadece rastgele bir sayı söyleyerek ya da hatta aynı sayıyı üst üste tekrarlayarak 5 cevaptan birinde doğruyu bulabilirdi. Bu olasılığı önlemek için Pepperberg bir test süresi boyunca sadece tek bir çeşit soru sorulmamasına dikkat etti. Örneğin ne renk sorusunu doğru cevap yeşil kağıt, kaç tane doğru cevap 4 mantar izliyor, bunun ardından da hangi biçim doğru cevap 3 köşe kağıt gelebiliyordu.